SBS Radio.
Yeni bir Türkiye gündemi programında Yavuz Oğan'la beraberiz. Hoş geldiniz Yavuz Bey.
İyi yayınlar, hoş bulduk.
Son bir haftadır belediye başkanlarının akrabalarının işe alması gündeme damgasını vurmuş durumda. Bu konuda ne diyebilirsiniz bize?
Evet, hem Cumhuriyet Halk Partisi'nde hem de AK Parti'de bu tip örneklere rastlıyoruz. Belki de bir yerel seçim sonrasında böyle bir meselenin bu kadar çok konuşulduğuna da ilk kez şahitlik ediyoruz. Çünkü genelde seçimler bittikten sonra bu meseleler unutulurdu. Ama 31 Mart seçimlerinin bir özelliği de var. Özellikle CHP'li seçmenin gözü Cumhuriyet Halk Partisi'nin kazanan belediye başkanlarının üzerinde. Ne yapıyorlar, ne yapacaklar, nasıl icraat gösterecekler diye. Son dönemde en çok eleştirilen de CHP'li belediyeler. İşte İzmir'de bir örneği var. Torbalı Belediye Başkanı 18 yaşındaki oğlunu bir belediye şirketine genel müdür yardımcısı yaptı. Yine İzmir'de Dikil'de yanılmıyorsam bir belediye başkanı kendisini bir belediye şirketine genel müdür yaptı. Bunun üzerine başladı tartışmalar. Ama tabii orayla sınırlı kalmadı. AK Parti'de de Bursa Belediye Başkanı bütün belediye şirketlerinin genel müdürlük koltuğuna oturduğu ortaya çıktı Bursa Belediye Başkanı'nın. Trabzon'da yakınlarını bir takım noktalara atadığı, Ağrı'da, Erzurum'da benzer örnekler vardı AK Parti'de de. Yalnız dikkat çeken husus şu, ağırlıklı olarak CHP'li belediyeler tartışılıyor ve CHP'li seçmenin çok ciddi bir tepkisi var. Bu da beklentinin yüksek olmasından kaynaklanıyor. CHP Genel Merkezi de bu yönde harekete geçti. Belediyeleri uyarıyor. Mesela oğlu genel müdür yardımcısı olarak atayan belediye başkanı o görevden almak zorunda kaldı oğlunu. Kendisini genel müdür olarak atayan bir belediye şirketine belediye başkanı o görevden istifa etmek zorunda kaldı. Yani CHP'de seçmenin verdiği tepkinin etkileri görünebiliyor. Ancak benzer tepki çok fazla iktidara yakın medyadan da seçmenden de dile getirilmiyor. Özellikle AK Partili belediyeler için. Zaten onlar da açıklamalarını yapıyorlar ve pozisyonlarında da herhangi değişikliğe gitmiyorlar. Trabzon'da açıklama yapıldı. Şu nedenlerle şu atamalar yapıldı diye. Yakınları işte eniştesi, kayınbiraderi şu bu falan gibi bir takım atamalar yapmıştı. Aynı şekilde Bursa Belediye Başkanı ben huzur hakkını yüksek almıyorum, 1000 lira alıyorum, 8 şirketten 8 bin lira alıyorum diyerek meseleyi bir noktaya taşıdı. Erzurum'da, Ağrı'da da benzer durumlar söz konusu ama oralarda geri adım söz konusu değil. Cumhuriyet Halk Partisi bütün bu tartışmaları bitirecek bir yasa önergesini de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne vermeye hazırlanıyor. Siyasi etik yasası. Yani herhangi bir yerde yönetici olan orada yakınlarına görev vermesin diye. Tabii bu tartışmanın bir yansıması da özellikle muhalefet tarafında biz kendi belediyelerimizde bunları yapıyoruz, uyarıyoruz. Gerekirse ihraç da edeceğiz ama merkezi iktidarda da benzer bir uygulama olması lazım. Yani Cumhurbaşkanı'nın yakınları da yönetimde olmamalı. Damadı Berat Albayrak, Hazine Maliye Bakanlığı'nı örnek göstererek bunu söylüyorlar. Ayrıca yine Cumhurbaşkanlığı'nda etkili ve yetkili görevde olan Fahrettin Altun'un hem kendisinin iki maaş alması hem eşinin iki noktadan maaş alması, Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu'ndan ve akademisyenlikten maaş alması muhalefetin gündeminde ve tartışmanın biraz boyutu merkeze de taşınıyor. Bugün Fahrettin Altun'un bir açıklaması vardı. İletişim Başkanı kendisi Cumhurbaşkanlığı'nda. Bütün bunların aslında Türkiye'de iktidarı yıpratmak isteyen çevrelerce gündeme getirildiğini söyledi. Ve biraz da üslubu yine muhalefet tarafından eleştirildi. Eşi de bir makale yazarak Türkiye'de yönetenlerin maaşlarının gündeme getirilmesinin getirenlerin iyi niyetinden kaynaklanmadığını söyledi. Yani bunun sorgulatılması aslında eski sisteme dönüş için o koltukları kaybedenlerin mücadele biçimi diyerek olaya dahil oldu. Elbette bu iki açıklamada günün en çok konuşulan konular arasındaydı. Özgür Özel de bir açıklama yaptı. Dedi ki siz dört maaşı açıklama getirin. Vatan millet Sakarya demeyin diyerek özellikle Fahrettin Altun ve eşine yönelik eleştirilerine devam etti. Yani nepotizm yerel seçimler sonrasında kayırmacılık yakınlarına torpil yapma yöneticilerin meselesi şu anda Türkiye'de en çok konuşulan konu diyebiliriz.
Bugün Devlet Bahçeli'nin bir açıklaması oldu. İyi Partililere geri dönün çağrısı yaptı. Bu süreçte ne değişti de böyle bir çağrı yapmayı gerekli gördü acaba?
Akşam saatlerinde geldi çağrı ve bütün siyasi gözlemciler de bunun ne manaya geldiğini konuşuyorlar. İyi Parti bunu bir gün önceye götürdü. Çünkü bir gün önce Cumhurbaşkanı Erdoğan Devlet Bahçeli'yi evinde ziyaret etmişti. İyi Parti'nin genel başkanı Meral Akşener hafta sonunda yapılacak olan olağanüstü kurultayda partiyi feshedin, İyi Parti'ye katılın çağrısı yapan Bahçeli'ye yönelik olarak Cumhurbaşkanı'nı mentionlayarak bir tweet mesajı attı. Ve dedi ki Sayın Cumhurbaşkanı Devlet Bahçeli'ye yine ne söylediniz? Yani ortak bir planın bir parçası gibi görüyor İyi Parti bunu. Ayrıca İyi Parti yine bir tweet mesajıyla Akşener'in kahkaha atan görüntüsünü paylaştı. Yani o tarafta İyi Parti de böyle algılandı ve tepki gösterildi. Devlet Bahçeli'nin böyle bir çağrı yapması tam da olağanüstü kurultay öncesinde bazı gözlemciler tarafından önümüzdeki süreçte kurulacak yeni partilerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde aritmetiğin değişeceği ve o çerçevede şimdiden önlem almaya çalıştığı biçiminde de yorumlandı. Devlet Bahçeli geçmişi unutalım, gelin Milliyetçi Hareket Partisi'ne katılın diye çağrı yapmıştı. Böyle bir yönü olabilir diyor siyasi gözlemciler ama onun dışında hem ben olağanüstü kurultay öncesinde kendi gündemiyle o kurultaya gitmesini sağlamak olarak olayı yorumlayanlar da söz konusu. Öyle bir çağrıya nasıl cevap verilecek? Tabii ki parti kendisi feshetmeyecek ama içeriden bir takım milletvekilleri Milliyetçi Hareket Partisi'ne geçer mi? Bu yolu açar mı bu çağrı? Önümüzdeki günlerde göreceğiz. Eğer bu açılırsa önümüzdeki günlerde yine kurulacak yeni partilerle değişecek aritmetik çerçevesinde bir hamle olarak görenlerin haklı çıktığını da göreceğiz.
Yavuz Bey, Yüksek Askeri Şura da toplandı ve kararları açıklandı. Bu kararlar nasıl yorumlandı basında acaba?
Yeni yönetimde ikinci toplantısı ve artık sivillerin çok önemli bir ağırlığı var Yüksek Askeri Şura'da biliyorsunuz. Burada general sayısının 4 azaltılması kararı çıktı bir kere. Orada bir 4 kadroda azaltılma yapıldı. 3. Ordu Komutanı ile Ege Orduları Komutanı emekli edildi. Bunlar kritik 2 ordu komutanı. Bunun dışında birçok general emekli edildi. Birçok da albay generalliğe terfi ettirildi. Yaklaşık 40 kadar. Bu çerçevede olayın uzmanları, eski askerler, emekli askerler değerlendirme yaparken 15 Temmuz'da FETÖ'cülere karşı mücadele eden askerlerin aynı zamanda Balyoz'da Ergenekon'da yargılanıp tekrar Türk Silahlı Kuvvetleri'ne dönen askerlerin emekli edildiğinden şikayet ettiklerini gördük. Akşam saatlerinde yaptıkları yorumlarda. Ama tabii bunlara tek tek isim girmedikleri için net bir değerlendirme yapmak mümkün değil. Ancak hükümete biraz mesafeli olan eski askerler 15 Temmuz'da darbenin önlenmesi için canı pahasına mücadele eden bir takım askerlerin bu Yüksek Askeri Şura'da terfi almak yerine emekli edilmelerini eleştirdiler.
Yavuz Bey, son olarak Merkez Bankası geçen hafta faizleri indirdi. Son bir haftadır da piyasalar oldukça sakin görünüyor. Önümüzdeki aylarda ekstra faiz indirimleri de beklendiği söylendi. Türkiye'de ekonomi düzlüğe girdi mi yoksa bazı analistlerin dediği gibi ufak tefek bir krizde hemen tepetaklak olacak durumda mı ekonomi?
Vallahi tam ikiye ayrılmış durumda Türkiye'de. Ekonomistler de öyle, siyasetçiler de aynı şekilde. Merkez Bankası Başkanı'nın Cumhurbaşkanı tarafından görevden alınmasının Türkiye'de ekonomiyi daha kırılgan hale getirdiğini söyleyenler vardı. Yeni Merkez Bankası Başkanı ilk toplantısında ciddi bir faiz indirimi yaptı. 4.25 gibi 425 bas puan civarında ve bunun da devam edeceğini söyledi. Onun açıklamaları biraz flu bulundu. Yani net değil, iletişimde problem var biçiminde değerlendirmeler yapıldı. Yani önümüzdeki dönemde nasıl adım atacak, Merkez Bankası'nın öngörülebilirliği yok gibi eleştiriler aldı yeni Merkez Bankası Başkanı. Ancak şunu biliyoruz, Cumhurbaşkanı Erdoğan başından beri aslında yüksek faizin enflasyonu doğurduğunu söylüyor ve buna karşı önlem alınmasını istiyor. Ve buna bu fikrine karşı gelen ya da bu fikrine muhalefet eden bürokratlarla da çalışmak istemiyor. Yüklü faiz indirimi sonrasında piyasalarda faizlerin bankalar tarafından düşürülmesi beklentisinin arttığını söylüyordu genelde uzmanlar ve bunun için de ilk adım atıldı. Ziraat Bankası, Vakıfbank gibi devlet bankaları konut kredilerinde, ihtiyaç kredilerinde çok ciddi bir oranları düşürdüler. Faiz oranlarını düşürdüler. Önümüzdeki bir yıl içinde enflasyonun %12'lere düşeceği hesap edilerek bir hesaplama yapıldı. Faizler o derece düştü. Bu çerçevede bunun bir adım olduğu, önümüzdeki dönemde firmalara verilecek olan kredilerde de indirime girileceği de bekleniyor. Ancak tabii bu adımı atan şu anda sadece kamu bankaları. Kamu bankaları kamu kaynaklarıyla ayakta duruyor. Aynı zamanda ticari faaliyet yapıyorlar ama zarar ettikleri zaman bunu görev zararı olarak yazıp hazineden tahsil edebiliyorlar. Asıl önemli olan özel bankalar. Özel bankalar bu trende girecekler mi? Onu da önümüzdeki günlerde göreceğiz. Onlar da önümüzdeki dönemde enflasyonun aşağı düşeceğine inanırlarsa aynı şekilde faizleri düşürmeleri beklenebilir. Türkiye'de faiz düştükten sonra doların yükselmemesi üzerine de yapılan yorumların tamamında dünyadaki konjonktüre dikkat çekiliyor. Amerika'da Merkez Bankası'nın faiz indirimine gitmesi, Avrupa'da durgunluğun artması ve faizlerin son derece düşük seviyede olması ve dünyada dolaşan paranın kazanmak için gelişmekte olan ülkelere gitme ihtimali Türkiye'de de doları stabil tutuyor. Ve son birkaç haftadır aynı şekilde dolar fiyatında herhangi bir değişiklik olmadı bu kadar yüksek faiz indirimine rağmen. Önümüzdeki günlerde böyle mi devam eder? Onu doların fiyatı belirleyecek, enflasyonla ilgili mücadele yöntemleri belirleyecek. Herkes dikkatle takip ediyor elbette. Bu arada Türkiye'deki yerleşiklerin şahıs hesaplarındaki dolar miktarında herhangi bir azalma yok. Yani dolar aşağıda duruyor, stabil devam ediyor. Faiz, banka faizini tercih etmek yerine Türkiye'de dolara yatırım yapanlar hala dolarlarını bozmuş değiller. Bu da önümüzdeki döneme ilişkin hala bir tedirginlik olduğunun göstergesi olarak kabul ediliyor. Yani biraz daha izlenip ondan sonra Türkiye'de işlerin ne yöne evrildiğini görmek mümkün. Dediğim gibi ekonomistler ikiye ayrılmış durumda. Bunları bugün yaparsınız, geçici bir takım iyilikler görebilirsiniz. Ama piyasayla bu şekilde mücadele edildiğinde, kurallar dışında mücadele edildiğinde sonra ödenecek fatura çok daha kabarık olabilir diye eleştirenler var. Diğer tarafta da gördünüz mü faizler yüklü miktarda indi ama dolara bir şey olmadı. Bugüne kadar Türkiye boşu boşuna çok ciddi miktarda yüklü faiz ödemiş diyenler var. Kötümser olanların bir dikkat çektiği nokta daha, o da bankaların elinde dağıtacak kredi yok. Faizler düşse bile bir fon yok. O nedenle faizlerin düşmesi piyasaların fonlanmasını beraberinde getirmez. Yani Türkiye'deki durgunluğu, piyasalardaki durgunluğu ortadan kaldıracak bir gelişme olarak buna bakılamaz diyorlar. Ama bakacağız kim haklı. Herhalde önümüzdeki günlerde, aylarda daha net görmek mümkün.
Yavuz Bey, değerlendirmeleriniz için çok teşekkürler. Haftaya görüşmek üzere.
Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.